Ayrım 30.
Pierre hiçbir suçu olmadığını biliyordu. Çünkü daha önce gelmesi olanaksızdı. Karısının bu apansız patlayışının ayıp bir şey olduğunu da biliyordu. Gene biliyordu ki bir iki dakika sonra bu öfke yatışmış olacaktır. Hepsinden önemlisi gerçekten neşeli ve sevinçliydi o anda. İçinden gülümsemek geliyordu ama bunu göze alamıyordu. Ürkek, acınılası bir tavır takınıp durduğu yerde bayağı büzülerek ''İnan ki gelemezdim'' dedi. Yeni bir patlamaya fırsat vermemek için de sordu hemen. ''İyi ama Petya'ya ne oldu kuzum?'' ''Artık bir şey yok, geçti. Haydi gidelim. Hiç sıkılmıyorsun değil mi? Oysa sen yokken ben neler çektim. Bilsen ne deyin üzüldüm.'' ''Sen iyisin ya.'' Natasha, Pierre'in ellerini bir türlü bırakmıyordu. ''Gel odamıza gidelim, haydi gidelim.'' dedi üsteleyerek. Bunun üzerine el ele odalarına gittiler. Nikolay ile karısı Pierre'i aramaya çıkmışlardı. Pierre çocukların odasındaydı. Yeni uyanmış olan süt çocuğu oğlunu sağ eline almış durmadan sallıyordu. Yüzünde neşeli bir gülümseyiş dalgalanıyordu ve bu gülümseyiş dişleri eksik olduğundan ağzını iyice geriyordu. Fırtına çoktan dinmişti ve şimdi yüzünde neşeli bir gülümseyiş yayılan Natasha duygulu gözlerle kocası ile oğluna bakıyordu. Natasha sordu bu arada. ''Prens Fedor'la bütün her şeyi güzelce konuştunuz mu peki?'' ''Evet, bütün her şey yolunda yürüdü.'' ''Bak bak tutabiliyor.'' Çocuğun başını tutmasını kastediyordu. ''Beni ne deyin korkuttuğunu bilemezsin. Prensesi de gördün mü peki? Gerçekten aşık mıymış yani o adama?'' ''Gerçekten evet. Düşünebiliyor musun?'' Kontes Maria ile Nikolay içeri girdiler tam o sırada. Pierre oğlunu kucağından indirmeksizin eğilip onlarla öpüştü ve sordukları sorulara yanıtlar verdi. Anlatılacak bir yığını ilginç öykü olduğu ve konuşulacak birçok sorun bulunduğu halde durmadan başını sallayan kukulatalı bebeğin üzerine yoğunlaşmıştı bütün ilgisi. Kontes Maria bebeğe oyunlar yaparak ''Ne sevimli şey'' dedi. Sonra kocasına döndü. ''Bak Nikolay'' dedi. ''Senin bu mucize denilecek deyin cici şeylere ilgi göstermemeni kesinlikle anlayamıyorum.'' Nikolay çocuğa soğuk bir tavırla baktı. ''Gösteremiyorum işte elimden ne gelir'' dedi. Sonra da hemen ekledi. ''Bu bence şu anda küçücük bir et parçası, başka bir şey değil.'' ''Hadi gidelim Pierre.'' Kontes Maria kocasını savunmaya girişti. ''Siz bakmayın onun böyle konuştuğuna. Aslında öyle seveceğim bir babadır ki o. Yalnız onun sevmesi için çocuğun bir yaşına basması gerek.'' Natasha, ''Oysa Pierre hiç öyle değildir.'' diye atıldı. ''İstese kusursuz bir dadı olabilir. Zaten hep benim elim tam bebeğin kıçına göre yaratılmışlar. Baksanıza.'' Pierre gülerek, ''Ama bu bebeğinkine göre değil.'' dedi. Sonra da çocuğu Maria'dan alıp dadısına uzattı. Her gerçek ailede olduğu gibi birbirlerinden ayrı birkaç dünya vardı Lisigori'deki evde de. Bunların her biri kendi özelliğini koruyor, biri diğerinin hatırı için özveride bulunuyor ve hepsi birden büyük, uyumlu bir bütün durumuna geliyordu. Evde ortaya çıkan herhangi bir olay bu dünyalarda yaşayan insanlar için aynı biçimde sevinçli, hüzünlü ya da önemliydi. Ama her biri başka dünyalarda yaşayanlara bağlı olmadan kendine özgü nedenlere dayanarak herhangi bir olaya seviniyor ya da üzülüyordu. Pierre'in gelişi de böyle sevinçli, önemli bir olaydı ve aynı biçimde herkesin üzerinde bir etki bıraktı. Uşaklar, bunlar efendileri konusunda en doğru yargıda bulunan insanlardır çünkü onların konuşmalarına, davranışlarına ya da yaşantılarının biçimine bakarak yargıda bulunurlar. Pierre'in gelişine sevinmişlerdi. Biliyorlardı, Pierre oradayken Kont her gün çiftliği dolaşmayı boşlayarak daha neşeli, daha iyi yürekli olacaktı. Sevinmelerinin bir nedeni daha vardı. Biliyorlardı ki bayramda herkese pahalı armağanlar verilecekti. Çocuklar ile dadılar da Bezuhof'un gelişine sevinmişlerdi. Hiç kimse onların evdeki yaşantıya katılmalarını Pierre gibi iyice sağlayacak çareler bulamazdı çünkü. Müziğe uyarak akla gelebilecek her türlü dansların yapılabileceğini ileri sürdüğü Ekozezi, bildiği tek parça da buydu. Klavsen'de çalmasını bir tek o biliyordu. Herhalde herkese armağanlar da getirmişti. Şimdi artık dalgalı, kızıl saçlı, zayıf, güzel gözlü, hasta görünüşlü, zeki, 15 yaşında bir çocuk olan Nikolenka da sevinçliydi. Pierre amcası büyük bir hayranlık, dahası tutkuya varan bir sevgi duyduğu insandı çünkü. Pierre'e özel bir sevgi göstermesi için hiç kimse Nikolenka'ya etkide bulunmuyordu ve onu ancak seyrek olarak görüyordu çocuk. Bundan başka onu yetiştiren Kontes Maria, kocasına karşı kendisinin beslediği gibi derin bir sevgi duysun diye Nikolenka'yı elinden geldiğince zorlamaya çalışıyordu. Nikolenka da eniştesini seviyordu ama bu sevgide belirsiz bir küçümseme vardı. Pierre'i ise tapacasına seviyordu. Ne eniştesi gibi bir süvari subayı ne de onun gibi Georgi'yi nişanı almış bir şövalye olmak istiyordu. Pierre gibi bilgili, akıllı, iyi yürekli olmaktı onun isteği. Pierre'in yanındayken yüzünde sevinçli bir aydınlık beliriyor, Pierre kendisine bir şey söyleyince kızararak soluk alamıyormuş gibi oluyordu. Onun söylediklerinin tek sözcüğünü kaçırmıyor, sonradan Desales'le baş başa ya da kendi başına kalınca Pierre'in sözlerini bir bir anımsamaya, anlamını kavramaya çalışıyordu. Pierre'in geçmişteki yaşantısı, 1812 yılına değin yaşadığı mutsuzluklar, bunlar kulaktan dolma sözlerle çocuğun zihninde romantik hayaller durumuna geliyordu. Moskova'da başından geçen serüvenler, tutsaklığı, Platon Karatayev, onu da Pierre'den dinlemişti. Natasha'ya olan sevgisi, çocuk ona karşı da bambaşka özel bir sevgi duyuyordu. Ve en önemlisi Nikolenka'nın anımsamadığı babasıyla arkadaşlığı, bütün bunlar bir kahraman dahası Pierre'i kutsal bir varlık durumuna getirmişti onun gözünde. Başkalarının babasıyla Natasha'dan söz ederken ağızlarından kaçırdıkları tek tük sözlerden, Pierre'in ölen prensten heyecanla söz edişinden ve Natasha'nın onu anarken acı vermekten sakınıyormuş gibi kutsal bir sevecenlik göstermesinden, aşkın ne olduğunu henüz yeni kavramaya başlayan çocuk kendisine göre bir sonuç çıkarmış, kendi kendisine babasının Natasha'yı sevdiğine ve ölürken onu arkadaşına emanet ettiğine inandırmıştı. Anımsamadığı babası kendisine hayalinde bile canlandıramayacağı değin büyük, dahası üstün bir varlık olarak görünüyordu. Onun yüreğinde derin bir heyecan duymadan, gözleri hüzün ve hayranlık gözyaşlarıyla dolmadan düşünemiyordu bile. Pierre'in gelişi bütün bunlardan ötürü onda da mutluluk uyandırmıştı. Pierre'in gelişine her girdiği topluluğa her zaman bir devinim getiren ve herkesi bir araya toplayan bir insan olduğu için sevinmişti konuklar. Evdeki büyüklerin hepsi, Natasha sayılmasa bile, onu yaşamı daha kolay yaşanır, daha sakin bir duruma getiren bir dost olarak karşılamış, gelişinden sevinç duymuşlardı. Yaşlılarsa hem Pierre'in getireceği armağanlara, hem de daha önemlisi Natasha'nın yeniden canlanacağına seviniyorlardı. Ve ayrı ayrı dünyalarda yaşayan bu insanların, kendisi üzerine birbirine benzemeyen görüşlerini duyumsuyor, herkese kendisinden bekleneni vermek için telaşlanıyordu Pierre. İnsanların en dalganı, en unutkanı olan Pierre, şimdi karısının daha önce kendisine verdiği listeye bakarak her şeyi satın almış, kaynanası ile Nikolay'ın istediklerini ve Balova'ya armağan edilecek giysi ve yeğenlerine vereceği armağanları bile unutmamıştı. Evliliğin ilk zamanlarında satın almayı üzerine aldığı hiçbir şeyi unutmadan hepsini eksiksiz alıp getirmesi üzerinde üsteleyerek durması ona tuhaf görünmüş, kentte ilk olarak inip de eve döndüğü vakit her şeyi unuttuğu anlaşılınca karısının büyük bir üzüntü duymasına gerçekten şaşıp kalmıştı. Ama sonradan buna alışmıştı. Natasha'nın kendisi için hiçbir şey istemediğini, başkaları adına da ancak Pierre bunu daha önce istediğini söylediği için dileklerde bulunduğunu bildiğinden, şimdi bütün ev halkına armağanlar almaktan beklenmedik, çocuksu bir zevk duyuyor, hiçbir şeyi unutmuyordu. Natasha'dan şimdi yalnız gereğinden fazla ya da aşırı derecede pahalı şeyler aldığı için sitemler işitiyordu. Natasha'nın başkalarının kusur, Pierre'in ise iyilik olarak kabul ettiği dağınıklığına, kendisini bırakmışlığına, şimdi bir de cimrilik eklenmişti. Büyük bir evde, büyük harcama gerektiren bir aileyle yaşamaya başladıktan sonra şaşkınlıkla eskisinden iki kat daha az para harcadığını ve son zamanlarda özellikle ilk karısının borçları yüzünden bozulan işlerinin yavaş yavaş düzelmeye başladığını fark etmişti Pierre. Yaşantısı daha az masraflıydı, çünkü kimi kurallara bağlıydı. O her an değiştirilebilen, bu yüzden de pahalıya mal olan savurgan yaşama düzeyinin Pierre için olanağı yoktu artık. Zaten sahip olduğundan daha fazlasını da istemiyordu. Yaşam düzeni artık ilk ve son olarak kesinlikle saptanmıştı. Ölünceye değin değiştiremezdi. Bu yüzden de yaşam masraflı olmuyordu. Pierre gülümseyen neşeli bir yüzle getirdiği armağanlara göz gezdiriyordu. Büyük kızını kucağında tutan ve pırıl pırıl gözlerini bir kocasına, bir onun gösterdiği şeye doğru çeviren Natasha tam karşısına oturmuştu. "Bu Belova için mi?" diye sordu. "Çok güzel." Eliyle basma bir kumaşı yokluyordu. "Bunu bir rubleye aldın değil mi?" Pierre kumaşın fiyatını söyledi Natasha. "Pahalı almışsın," dedi. "Her neyse, çocuklar da anne de ne deyin sevinecekler. Ama bunu alman gerekmezdi." Bunu söylerken yeni moda olmaya başlayan üstü elmas işlenmiş altın tarağı hayran hayran seyrediyor, gülümsediğini belli etmemeye çalışıyordu. Natasha tarağı örülü saçına taktı. Peki ne zaman takacağım bunu? Maşenka'yı sosyeteye tanıtmak için oraya buraya götürmeye başlayınca herhalde. Belki o zaman gene moda olur. Her neyse hadi gidelim. Armağanlarını almıştı. Hep birlikte önce çocukların sonra kontesin odasına gittiler. Kontes artık 60'ını geçmişti. Saçları bembeyazdı ve başına yüzünü çepeçevre petek biçimi büzgüyle çevreleyen bir başlık takıyordu. Yüzü buruş kırıştı. Üst dudağı içeriye çökmüş, gözleri donuklaşmıştı. Kısa bir zaman içinde kocasının ve oğlunun birbirini izleyen ölümlerinden sonra kendisini bu dünyada bir rastlantıyla unutulmuş, hiçbir amacı, hiçbir anlamı olmayan bir varlık sayıyordu. Yemek yiyor, su içiyor, uyuyor, bedenini dinç tutmaya çalışıyordu ama yaşamıyordu. Yaşam onun içinde hiçbir izlenim bırakmıyordu. Artık iç huzurundan başka beklediği hiçbir şey yoktu. Huzuru ise ancak ölümde bulabilirdi. Ama ölüm daha gelmiyordu. Bu yüzden yaşamak, daha doğrusu zamanını ve gücünü yaşamak için harcamak zorundaydı. Kontes de çok küçük çocuklarda ya da çok yaşlı insanlarda ayırtsanan şeyler daha belirgin olarak göze çarpıyordu. Yaşantısında hiçbir amaç yoktu. Yalnız değişik eğilimlerini, yeteneklerini bir düzene sokma ihtiyacı kendini gösteriyordu. Yemeli, uyumalı, düşünmeli, konuşmalı, ağlamalı, çalışmalı, kızmalı ve buna benzer şeyler yapmalıydı. Ve yalnız bir midesi, bir beyni, kaşları, sinirleri ve karaciğeri olduğu için yapmalıydı bunları. Ama bütün bunları yaşama gücü eksiksiz başka insanlar gibi herhangi bir dış etkiyle yapamıyordu. Onlarda kendi güçlerini kullanmak amacını güttükleri belli bile olmazdı. Kontes yalnız fizik olarak akciğeri ile dilinin devinmesi gerektiği için konuşuyordu. Burnunu temizlemesi gerektiği için bir çocuk gibi ağlıyordu. Güçleri iyice yerinde olan insanlara bir amaç olarak görünen şey onun için yalnız bir bahaneydi. Böylece özellikle bir akşam önce yağlı bir yemek yediyse içinde öfkelenme arzusu duyuyor. O zaman da en yakın, en kolay bulunan bahaneden yararlanıyordu. Bu da Belova'nın sağırlığıydı. Belova'ya odanın öbür ucundan alçak sesle bir şeyler söylemeye başlıyordu. Fısıldar gibi, "Bence hava şimdi biraz daha ılık," diyordu. Belova da, "Elbet ya, gidilir," diye yanıt verince öfkeyle, "Hay tanrım, ne sağır, ne aptal kadın, hay tanrım," diyordu kontes hemen. Bir başka bahanede kontese kimi vakit kuru, kimi vakit nemli, kimi vakit iyice ezilmemiş görünen Enfiye'ydi. Böyle sinirlilik anlarından sonra safrası kabarıyor, yüzü sararıyordu ve hizmetçi kızlar artık kesin belirtilerden Belova'nın ne zaman sağırlaşacağını, Enfiye kutusunun ne vakit gene nemli olacağını, kontesin yüzünün ne zaman sapsarı kesileceğini önceden kestirebilir durumdaydılar. Kimi vakit safra kesesini çalıştırması gerektiği gibi, kimi vakitte henüz bozulmamış olan düşünme yeteneğini kullanması gerekiyor, buna da pasyans açması olanak veriyordu. Ağlaması gerektiği vakit başvurduğu çare kontla uğraşmaktı. Kaygılanması gerektiği vakit bahane olarak Nikola'yı ya da onun sağlık durumunu buluyordu. Birini inciterek korumak arzusu duyunca hemen Kontes Maria'yı ele alıyordu. Ses tellerini çalıştırması gerektiği vakit ki bu çoğu zaman karanlık odada sindirimi sağlayan bir dinlenmeden sonra saat 7'ye doğru olurdu. Hep aynı öyküleri dinleyicilere anlatmak çaresine başvuruyordu. Yaşlı kadının bu durumunu herkes anlıyordu ama hiç kimse bundan söz etmiyor, herkes onun bu yeteneklerini kullanmak için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Kadının bu durumunu anladıklarını belli eden tek şey, Nikolay'ın, Pierre'in, Natasha'nın ve Maria'nın seyrek olarak hüzünle, hafifçe gülümseyerek bakışlarıydı. Ama bu bakışmalar yalnız bunu belirtmiyor, bir başka şeye de işaret ediyordu, anlaşılıyordu. Kontes artık yaşamda kendisine düşen görevi yerine getirmişti. Artık bütün varlığı bir görüntüden başka bir şey değildi. Bu bakışlar, günün birinde biz de onun gibi olacağız. Onun isteklerine boyun eğmek, bir vakitler çok değerli ve bizim gibi yaşam dolu olan, ama şimdi zavallı bir varlık durumuna gelen bir insanı incitmemek, kendi tepkilerimizi bastırmak kıvanç verici bir şeydir, diyordu. Bakışlarının tek anlamı vardı, ölümü bekleyiş. Yalnız ev halkı içindeki kötü ve aptal insanlar, bir de küçük çocuklar bunu anlamıyor ve bu yüzden kontesten uzak duruyorlardı. Pierre'in karısı konuk odasına girdikleri vakit, kontes her zamanki gibi büyük pasyans açarak zihnini çalıştırmak ihtiyacını duyuyordu. Bu yüzden Pierre ya da Nikolay eve döndüğü vakit her zaman yaptığı gibi zamanı gelmişti. Zamanı gelmişti oğlum. Gözlerim yollarda kaldı. Her neyse çok şükür dediği ve kendisine armağanlar verilince gene alıştığı gibi. Önemli olan armağan değil anmadır oğlum. Benim gibi bir yaşlıyı anıp armağan verdiğin için teşekkür ederim. Karşılığını verdiği halde belliydi ki o anda memnun olmamıştı Pierre'in gelişine. Çünkü Pierre onun büyük pasyansı bitirmesine engel olmuştu. Kontes pasyansı bitirdi ve ancak ondan sonra armağanları açmaya koyuldu. Armağanlar ince bir işçiliği olan, iskambil konulacak bir kutu, üzerinde çoban kızları resmi bulunan parlak, lacivert renkli Sèvres porseleninden yapılmış kapaklı bir çay fincanı, bir de Pierre'in Petersburg'da bir minyatürcüye ısmarladığı ve üzerinde ölen kontun resmi olan altın bir enfiye kutusuydu. Kontes bunu çoktandır istiyordu. O sırada içinden ağlamak geliyordu. Bu yüzden resme aldırmaz bir tavırla baktıktan sonra daha çok iskambil kutusuyla ilgilendi. Tanrı senden razı olsun oğlum. Beni sevindirdin. Derdimi unutturdun. Hep de böyle söylerdi. Ama en çok gelmene sevindim. Sen yokken burası ne hale geliyor bilemezsin. Hiç olmazsa karının kulağını çeksen. Nedir bu böyle? Sen yokken hırçınlaşıyor. Gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hep aynı alışılmış sözleri yineleyip duruyordu. Bak, Timofey Meyna, oğlum bize nasıl bir kutu getirmiş. Belova, armağanları övüyor, kendi basmasından da hayranlıkla söz ediyordu. Gerçi Pierre, Natasha, Nikolay, Maria ve Denisov, kontesin yanında konuşulmaması gereken birçok şeyden söz edeceklerdi ama dilleri varmıyordu. Bunlardan onun yanında söz etmemelerinin nedeni, kontesten bir şey gizlemeyi istemeleri değildi. Konuşmak istemiyorlardı çünkü her şeyin o deyin gerisinde kalmıştı ki kontes. Onun yanında herhangi bir şeyden söz açıldı mı? Artık yerli yersiz bütün sorularına karşılık vermek, birkaç kez yinelenmiş olanları söylemek, falancanın öldüğünü, filancanın evlendiğini yeni baştan anlatmak gerekiyordu. Oysa bütün bunlar söylense de o gene aklında tutamazdı. Her zamanki gibi hepsi konuk odasında semaverin başında oturuyorlardı ve Pierre, kontesin kendisi içinde gereksiz ve hiç kimseyi ilgilendirmeyen sorularını yanıtlayarak, Prens Vasili'nin yaşlandığını, Kontes Maria Alekseyevna'nın selam söylediğini, kendisini unutmamasını istediğini ve buna benzer şeyleri anlatıyordu. Hiç kimseyi ilgilendirmeyen ama kaçınılmaz olan bu konuşma çay saatinin sonuna değin sürdü. Çay saatinde semaverin durduğu ve Sonya'nın oturduğu yuvarlak masanın başına ailenin bütün büyükleri toplanırdı. Çocuklar, öğretmenleri, dadılar artık çaylarını içmişlerdi. Sesleri yandaki oturma odasından geliyordu. Çay sofrasının başında herkes yerinde oturuyordu. Nikolay sobanın yanında küçük bir masanın başındaydı. Çayını oraya getirmişlerdi. Oturduğu koltuğun yanında yerde Milka'nın yaşlanmış, yüzünün tüyleri büsbütün ağarmış, bu yüzden kara gözleri dışarıya fırlamış gibi görünen dişi yavrusu yatıyordu. Kıvırcık saçları yarı yarıya ağarmış, bıyıkları ve favorileri beyazlaşmış olan Denisov, sırtında düğmeleri çözük general ceketi, Kontes Maria'nın yanında oturuyordu. Pierre karısı ile yaşlı kontesin arasındaydı. Onun ilgi duyacağı ve anlayabileceği şeyleri anlatıyordu. Bir vakitler yaşlı kontesin yaşıtları olan insanlardan ve genellikle herkesin ilgilendiği olaylardan söz ediyordu. Bütün bunlar bir vakitler gerçekten var olan canlı bir çevreye ilişkin olan şeylerdi ama şimdi o çevredeki insanların çoğu dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış, tıpkı kontes gibi yaşamları boyunca ektikleri tohumların meyvelerini toplayarak ömürlerinin son günlerini onun gibi geçirmeye çalışıyorlardı. Ama işte yaşıtları olan insanlar kontese olağanüstü denecek deyin ciddi ve gerçek bir dünya gibi görünüyordu. Pierre'in heyecanlı heyecanlı konuşmasından, yaptığı yolculuğun ilgi çekici olduğunu, birçok şey anlatmak istediğini ama kontesin yanında konuşmayı göze alamadığını anlıyordu Natasha. Aile bireylerinden olmayan, bu yüzden de Pierre'in niçin böyle konuşmaktan kaçındığını anlamayan ve böyle konuşmasından hoşnut olmayan Denisov, Petersburg'da olup bitenlerle çok daha ilgileniyor, durup durup Pierre'i ya kısa bir süre önce Semyonovski alayında geçen olayı ya Arakçeyev'i ya da Kutsal Kitap Derneği konusunda bir şeyler anlatmaya zorluyordu. Pierre kimi vakit onun bu baskısına boyun eğiyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyordu ama Nikolay ile Natasha her seferinde gene Prens Ivan ile Kontes Maria Antonova'nın sağlık durumundan söz açıyor, onu önceki konuya döndürüyorlardı. Denisov, nedir bu çılgınlıklar? Gosner ile Tatarinova gene aynı biçimde sürüp gidiyor mu diye sordu. Pierre, sürüp gidiyor ne demek diye bağırdı. Hem de her zamankinden daha aşırı. Şimdi bütün hükümet Kutsal Kitap Derneği'nden oldu. Çayını içmiş olan ve herhalde yemekten sonra öfkelenmek için uygun bir bahane bulmak isteyen Kontes, ne demek bu dostum diye sordu. Nasıl oluyor da bütün hükümet öyle diyebiliyorsun? Anlamıyorum. Konuyu annesinin anlayabileceği bir dile nasıl çevireceğini bilen Nikolay söze karıştı. Canım, biliyorsunuz anne, Prens Alexander Nikolayevich Golitsin bir dernek kurmuştu. İşte söylediğine göre bu dernek şimdi büyük bir güç durumuna gelmiş. Pierre önemli davranmayı unutmuştu. Zaten Arakçayev bir de Golitsin. Şimdi bütün hükümet bunlar. Hem de ne hükümet? Her şeyin altında bir düzen görüyorlar. Her şeyden korkuyorlar. Kontes kırgın bir tavırla. İyi ama Prens Alexander Nikolayevich'in suçu ne? O çok saygıdeğer bir insandır. Kendisine daha Maria Antonovna'dayken rastlamıştım, dedi. Herkes susunca daha da gücenmiş bir tavırla. Şimdi herkesi suçlamaya başladılar. İncil Derneği de olsa bunda ne kötülük var, diye sürdürdü sözünü. Sonra ayağa kalktı. Herkes hemen aynı şeyi yaptı ve sert bir tavırla kayar gibi yürüyerek oturma odasından kendi masasının başına gitti. Egemen olan hüzünlü sessizlikte yandaki odadan gelen çocuk kahkahaları ve çocuk sesleri duyuldu. Çocuklar neşeli bir heyecan içindeydiler. Bütün seslerin arasından küçük Natasha'nın sevinçle "Hayır, hayır!" diye bağırdığı duyuldu birden. Pierre, Kontes Maria ve Nikolay'la bakıştı. Natasha'ya bakmayı gerekli bulmuyordu çünkü onu zaten her zaman görüyordu. Mutlulukla gülümsedi. Ne güzel bir müzik bu, Kontes Maria. Herhalde Anna Makarovna çorabı bitirmiştir, dedi. Pierre yerinden fırladı. Aman bir de ben gidip bakayım. Kapıda bir an durdu. Bu müziğe karşı niçin özel bir sevgi duyuyorum biliyor musunuz? Bu sesler bana evin içinde her şeyin yerli yerinde olduğunu, düzenli gittiğini herkesten önce haber verir. Ama sofaya girer girmez Andriyusha'nın bir şey kahkahalarla güldüğünü işittim. Madem öyle, demek her şey iyi gidiyor, dedim kendi kendime. Nikolay Pierre'i destekledi. Ben de bu duyguyu bilirim. Şimdi benim oraya gitmem doğru olmaz. O çoraplar bana sürpriz olarak örülüyor. Pierre çocukların yanına gitti. O zaman kahkahalar, çığlıklar daha da şiddetlendi. İçeriden Pierre'in sesi duyuldu. Hadi bakalım, Anna Makarovna buraya gelin. Ortaya, ben komutu vereceğim. Bir, iki, üç dedim mi hemen buraya gelip duracaksın. Seni kucağıma alacağım. Haydi bakalım. Bir, iki, bir sessizlik oldu. Üç. O zaman odadan çocukların azgın bir heyecanla inler gibi bağırdıkları duyuldu. İki, iki diye bağırıyorlardı. Söz ettikleri şey iki çoraptı. Bunları Anna Makarovna şişle yalnız kendisinin bildiği bir yönteme göre örer ve her zaman örgü biter bitmez çocukların yanında çoraplardan birini öbüründen törensel bir hava içinde çıkarırdı. Bu olaydan sonra çocuklar iyi geceler dilemeye geldiler. Herkesle öpüştüler. Dadılara, öğretmenlere, herkese iyi geceler dilediler. Sonra dışarı çıktılar. İçeride yalnız Desales ile